Stephen King. Yağmur Mevsimi. Seslendiren Akın Altan. John ve Alice Graham en sonunda müpem birincinin merkezindeki bir kum tanesi gibi Maine'in merkezindeki ufak kasabanın yolunu bulduklarında vakit öğleden sonra 5:30'tu. Kasaba Hempstead Place'e 5 kilometreden daha az bir uzaklıktaydı. Ama yolda 2 yanlış dönüş yapmışlardı. Sonunda ana caddeye ulaştıklarında İkisinin de yorgunluktan ve sıcaktan canları çıkmıştı. Ford'un havalandırması St. Louis'ten gelirlerken bozulmuştu ve dışarıdaki hava 60 derece falanmış gibi geliyordu onlara. Tabii ki bu kadar değil diye düşündü John Graham. Yaşlıların dedikleri gibi sorun sıcaklık değil, nemdi. Bugün sanki uzanıp havanın içinden sıcak su damlalarını söküp alabilecek kadar bunaltıcıydı. Yukarıda gökyüzü berrak ve açık bir maviydi. Ama bu nem, her an yağmur yağacakmış hissini veriyordu. Yağacakmış ne kelime, şimdiden yağıyormuş gibiydi. ''İşte Millie Cousins'in sözünü ettiği market,'' dedi Alice ve işaret etti. John homurdandı. ''Pek de geleceğin süpermarketine benzemiyor.'' ''Öyle,'' diye onayladı Alice dikkatle. İkisi de dikkatli davranıyorlardı. Neredeyse 2 yıldır evliydiler ve hala birbirlerini çok seviyorlardı. Ama St. Louis'ten buraya kadar uzun bir yolculuk olmuştu. Hem de radyosu ve havalandırması bozuk bir arabayla. John'un yazı Willow'da geçirmekten zevk alacaklarına dair her türlü ümidi vardı. Zevk almaları gerekirdi. Özellikle de masrafları Missouri Üniversitesi karşılarken. Ama yerleşip ortama alışmalarının 1 hafta kadar sürebileceğini düşünüyordu. Hava şimdiki gibi aşağılık derecede sıcak olursa, aralarında bir hiç yüzünden kavga patlak verebilirdi. İkisi de yazlarının böyle başlamasını istemiyordu. John ana cadde boyunca Willow Genel Ticaret ve Hırdavat Dükkanı'na doğru usul usul ilerledi. Sundurmanın bir köşesinde üzerinde mavi bir kartal bulunan paslı bir tabela asılıydı ve John buranın aynı zamanda postahane olduğunu çıkardı. Genel ticaret öğleden sonra güneşinde uyukluyor gibiydi. Etrafta sadece üzerinde İtalyan sandviçleri, pizza, sebze, balık avlama lisansı kelimeleri bulunan bir levhanın yanında park etmiş, dökülmekte olan bir Volvo'dan başka araba yoktu. Ama kasabanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında hayatla dolup taşıyor denebilirdi. Havanın kararmasına neredeyse 3 saat olmasına karşın vitrinde parlayıp sönen bir bira tabelası vardı. Oldukça radikal diye düşündü John. Eminim mal sahibi bunu asmadan önce belediye meclisine danışmıştır. Maine'in yazları tatil cennetine dönüştüğünü sanırdım diye mırıldandı Alice. Şimdiye kadar gördüklerimize bakılırsa bence Willow turist rotasından biraz sapa kalıyor diye yanıtladı John. Arabadan inip sundurmanın basamaklarını tırmandılar. Başında hasır şapkasıyla yaşlı bir adam, hasırdan oturaklı bir sallanan iskemlede oturmuş, zeki, ufak mavi gözlerle ona bakıyordu. Ev yapımı bir sigarayla oynuyor ve ayaklarının üstüne serilmiş yatan köpeğin üzerine tütün parçaları döküyordu. Belirli bir cins veya şekle sahip olmayan iri, sarı bir köpekti. Patileri doğrudan sallanan iskemlenin eğri ayaklarının birinin altındaydı. Yaşlı adam köpeğe aldırış etmiyordu. Hatta orada bulunduğunun farkında bile değil gibiydi. Ama yaşlı adamın her ileri gelişinde salınım köpeğin kırılgan patilerinin 2 santim üzerinde duruyordu. Alice bunu açıklanamaz biçimde ilginç buldu. ''Size iyi günler hanımefendi ve beyefendi,'' dedi yaşlı adam. ''Merhaba,'' diye yanıtladı Alice ve ona ufak, tereddütlü bir gülümseme gönderdi. ''Merhaba,'' dedi John. ''Ben...'' ''Bay Graham,'' diye sözü tamamladı yaşlı adam sakinlikle. ''Bay ve Bayan Graham. Yaz için Hempstead Place tutanlar. Bir kitap mı ne yazıyormuşsun?'' ''17. yüzyılda Fransızların göçüyle ilgili,'' diye onayladı John. ''Laf çabuk yayılıyor değil mi?'' ''Hem de nasıl?'' diye ona katıldı yaşlı adam. ''Ufak kasaba işte.'' Sigarayı ağzına tıktı ve sigara sonunda açılıp tütünlerini ihtiyarın bacaklarına ve köpeğin üzerine döktü. Köpek kılını kıpırdatmadı. ''Of, kahretsin,'' dedi yaşlı adam ve alt dudağına yapışan kağıdı sıyırdı. ''Karım içmemi istemiyor nasılsa. Bir yerlerde sadece bana değil, ona da kanser bulaştırdığımı okumuş.''
''Kasabaya biraz erzak almaya geldik,'' dedi Alice. ''Harika bir ev ama dolap bomboş.''
''Hı hı,'' dedi yaşlı adam. ''Tanıştığıma sevindim çocuklar.'' ''Ben Henry Eden.'' Yamru yumru bir eli onlara doğru uzattı.
Can eli sıktı ve Alice de onu izledi. İkisi de bu işi büyük bir yumuşaklıkla yaptılar ve yaşlı adam bunu takdir ettiğini belirtircesine başını salladı.
''Sizi yarım saat önce bekliyordum. Bir iki yanlış dönüş yaptınız herhalde. Böyle ufak bir kasaba için fazlasıyla yolumuz var.''
Güldü. Bir sigara tiryakisinin balgamlı öksürüğüne dönüşen kof, bronşlardan gelen bir sesti bu.
''Milov'da bir yol ağı var. Ya öyle.''
Biraz daha güldü. Can hafifçe kaşlarını çattı. ''Bizi neden bekleyesiniz ki?''
''Lucy Doucet aradı. Sizlerin geçtiğini gördüğünü söyledi.'' dedi Eden.
Kesesinden bir kutu top tütünü çıkardı, açtı, elini içine soktu ve bir paket sarma kağıdı bulup aldı.
''Lucy'yi tanımazsınız. Ama o sizin onun yeğenini tanıdığınızı söylüyor bayan.''
''Millie Cousins'ın büyük teyzesinden mi söz ediyoruz burada?'' diye sordu Alice.
''Hı hı.'' diye onayladı Eden.
Tütün serpmeye başladı. Tütünlerin birazı kağıdın üzerine kondu ama çoğu alttaki köpeğin üzerine gitti. Tam John Graham köpeğin belki de ölü olabileceğini düşünmeye başlamışken hayvan kuyruğunu kaldırdı ve osurdu. ''Bu fikrin ömrü de bu kadar.'' diye düşündü John.
''Willow'da herkes birbiriyle akrabadır. Lucy tepenin eteğinde oturuyor. Sizi ben arayacaktım ama o buraya geldiğinizi söyledi ve...''
''Buraya geleceğimizi nereden bildiniz?'' diye sordu John.
Henry Eden, ''Sanki gelecek başka neresi var ki?'' der gibi omuzlarını silkti.
''Bizimle konuşmak mı istiyordunuz?'' diye sordu Alice.
''Eh, konuşmam lazım.'' dedi Eden.
Sigarasını yapıştırdı ve ağzına tıktı. Can, bunun da diğeri gibi dağılıp dağılmayacağını merakla bekledi. Bütün bunlar, farkında olmadan CIA'nin bir kır versiyonunun ortasına yürüyüp girmiş gibi biraz kafasını karıştırmıştı. Sigara her nasılsa bütün olarak kalmayı başardı. Koltuğun kollarının birine kararmış bir parça zımpara kağıdı raptiyelenmişti. Eden kibriti ona sürttü ve alevi sigarasına götürdü. Sigara hemen tutuştu.
''Bence sen ve bayan geceyi kasaba dışında geçirmek isteyebilirsiniz.'' dedi sonunda.
Can gözlerini kırpıştırarak baktı.
''Kasaba dışında mı? Bunu neden yapmak isteyelim ki? Buraya daha yeni geldik.''
''Yine de iyi bir fikir bayım.'' dedi bir ses Eden'in arkasından. Graham'lar birlikte başlarını kaldırdılar ve ticaret dükkanının paslı giriş kapısında duran sarkık omuzlu, uzun boylu bir kadın gördüler. Yüzü, Chesterfield sigaralarının reklamını yapan 21 muhteşem tütün, 20 harika sigara oluşturdu. Eski bir teneke tabelanın üzerinden onlara bakıyordu. Kapıyı açarak sundurmaya çıktı. Yüzü soluk ve yorgun görünüyordu. Ancak aptal değil. Bir elinde bir somun ekmek, diğerinde ise 6 şişelik bir Dasuris El paketi taşıyordu.
''Ben Laura Stanton.'' dedi. ''Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Biz, Willow'dakiler, düşmanca görünmek istemeyiz ama bu gece yağmur mevsimi.''
John ve Alice birbirlerine şaşkın bakışlarla baktılar. Alice gözlerini göğe çevirdi. Birkaç beyaz bulutun dışında açık, duru bir maviydi. ''Nasıl göründüğünü biliyorum.'' dedi Stanton denen kadın.
''Ama bunun bir anlamı yok, değil mi Henry?''
''Hı-hı.'' dedi Eden.
Aşınmış sigarasından derin bir nefes çekti ve sundurmanın trabzanlarına üfledi.
''Havadaki nemi duyuyorsunuzdur.'' dedi Stanton adlı kadın. ''Anahtar bu, değil mi Henry?''
''Eh!'' diye kabullendi Eden. ''Öyle ama bu 7. yıl. Günü gününe.''
''Tam o gün.'' diye onayladı Laura Stanton.
İkisi de beklentiyle Graham'lara baktılar.
''Beni affedin.'' dedi Alice sonunda. ''Bundan bir şey anlamadım. Bu yerel bir şaka mı?''
Bu sefer Henry Eden ve Laura Stanton oldu birbirlerine bakan. Sonra da aynı zamanda içlerini çektiler. Bir işaret almışlar gibi.
''Bundan nefret ediyorum.'' dedi Laura Stanton. Ama bunu yaşlı adamı mı yoksa kendisine mi söylediğini anlayamadı John Graham.
''Yapılması lazım.'' diye yanıtladı Eden.
Kadın başını salladı, sonra içini çekti. Bu yere büyük bir yük bırakmış ve onu yeniden kaldırması gerektiğini bilen bir kadının iç çekişiydi.
''Bu çok sık meydana gelmez.'' dedi. ''Çünkü yağmur mevsimi Willow'da sadece 7 yılda bir görülür.''
''17 Temmuz.'' diye araya girdi Eden. ''Yağmur mevsimi her 7 yılda bir, 17 Temmuz'da olur. Sadece bir gece sürer. Ama her zaman ona yağmur mevsimi denmiştir. Nedenini biliyorsam kahrolayım. Sen biliyor musun Laura?
Hayır, dedi kadın. Ayrıca lütfen sözümü kesmeyi bırak Henry. Bence bunuyorsun.
Yaşadığım için beni affet. Cenaze arabasından yere düştüm, dedi yaşlı adam. Öfkelendiği belliydi.
Alice, cana biraz ürkmüş bir bakış fırlattı. Bu insanlar bizi kafaya mı alıyorlar, diye soruyordu bu bakış. Yoksa ikisi de deli mi?
Can bilmiyordu ama erzak için keşke Augusta'ya gitmiş olsaydık diye içtenlikle diliyordu. 17 numaralı yoldaki deniz tarağı tezgahlarından birinde bir şeyler bile atıştırabilirlerdi.
Şimdi dinleyin, dedi Stanton denen kadın nazikçe. Eğer kabul ederseniz, sizin için Woolwich Road'daki Harika Manzara Motelinde bir oda ayırttık. Motel doluydu ama müdür yeğenimdir ve benim için bir odayı boşaltmayı başardı. Yarın geri dönüp, yazın geri kalanını bizimle geçirirsiniz. Sizinle olmaktan mutlu oluruz.
Eğer bu bir şakaysa, espriyi anladığımı söyleyemem, dedi Can.
Hayır, bu bir şaka değil, dedi kadın.
Kendisine, hadi devam, şimdi pes etme, dercesine çabukça başını sallayan Eden'a baktı. Sonra bakışlarını yeniden Can'la Alice'e çevirdi. Kendini katılaştırmışa benziyordu ve,
bakın çocuklar, dedi. Burada, Willows'da her 7 yılda bir gökten kara kurbağası yağar. İşte, artık biliyorsunuz.
Kara kurbağası? Dedi Alice, soğuk, alaycı, bana bunların hepsinin hayal olduğunu söyle dercesine bir sesle.
Kara kurbağası, hı, diye onayladı Henry Eden, neşeyle. Can ihtiyatla, eğer gerekirse bir yardım alabilmek amacıyla çevresine bakındı. Ama ana cadde tamamen boştu. Sadece boş değildi, gördüğü kadarıyla kepenklerle de örtülmüştü. Lisede okuduğundan beri ilk defa Shirley Jackson'ın Piyango adlı kısa öyküsü aklına takıldı.
''Sakın aklınızda burada durup bir gerzek gibi konuşmaktan zevk aldığım gelmesin.'' dedi Laura Stanton. ''İşin doğrusu sadece görevimi yerine getiriyorum. Henry de öyle. Bakın, gökten bir iki kara kurbağası düşmez. Boşanır.''
''Hadi.'' dedi Can Alice, kolunu dirseğinin üzerinden tutarak. Kasabalılara 6 dolarlık banknot kadar gerçek bir gülümseme fırlattı. ''Sizinle tanıştığımıza sevindim.''
Alice'i sundurma basamaklarından indirirken 3-4 kere arkasını dönüp yaşlı adamla omuzları çökük solgun benizli kadına baktı. Onlara arkasını tamamen dönmek pek de iyi bir fikir gibi görünmüyordu. Kadın onlara doğru bir adım atmasıyla canın ayağa takılıp neredeyse son basamaktan yuvarlandı.
''Buna inanması gerçekten biraz zor.'' diye onlara katıldığını belirtti Laura Stanton. ''Muhtemelen tamamen delirmiş olduğumu sanıyorsunuz.''
''Hiç de değil,'' dedi Can. Yüzündeki geniş, yapmacık gülümsemenin kulak memelerine kadar ulaştığını düşünmeye başlamıştı.
''Sevgili İsa adına, St. Louis'ten neden ayrılmıştı ki? Çiftçi Jekyll ve Bayan Hyde'la karşılaşmak için mi gelmişti? O 1500 kilometrelik yolu, bozuk bir radyo ve havalandırmayla?''
''Yine de önemli değil,'' dedi Laura Stanton. Yüzündeki ve sesindeki tuhaf ciddiyet, Can'ın Ford'dan 2 metre uzaktaki, İtalyan sandviçleri levhasının yanında durmasına neden oldu. Gökten kurbağa, kara kurbağası, kedi, köpek gibi şeylerin yağdığını duyan kişilerin bile her 7 yılda bir Willow'da olanlar hakkında pek fazla fikirleri yoktur. Yine de nasihatimi dinleyin. Eğer kalacaksanız, evden dışarı çıkmasanız çok iyi olur. Muhtemelen evde güvende olursunuz.
Yine de pancurları kapasanız iyi olur, diye ekledi Eden. Köpek kuyruğunu kaldırdı ve sözleri vurgulamak istercesine uzun ve inleyen başka bir köpek osuruğu daha saldı.
''Şey, bunu yaparız,'' dedi Alice kısık bir sesle. Bu arada Can, Ford'un ön kapısını açmıştı ve karısını içeri tıkıştırıyordu.
''Emin olun,'' dedi geniş, donmuş gülümsemesinin arasından.
''Yarın gelip bizi görün,'' diye seslendi Eden. Can, Ford'un kendi tarafındaki kapısına doğru koşuştururken. ''Yarın kendinizi daha bir güvende hissedersiniz sanırım.'' Durdu, sonra ekledi. ''Hala buralardaysanız tabii.'' Can elini salladı. Direksiyonun arkasına geçti ve hareket etti. Yaşlı adamla soluk, sağlıksız benizli kadın, Ford'un ana caddeden yukarı çıkışını seyrederlerken, sundurmada bir sessizlik oldu.
Araba geldiğinden oldukça yüksek bir süratle ayrılmıştı.
Üstümüze düşeni yaptık, dedi yaşlı adam tatmin olmuş bir şekilde.
''Evet,'' diye onayladı kadın. ''Kendimi bir at kıçı gibi hissediyorum. Bize öyle baktıklarında hep bir at kıçı gibi hissediyorum kendimi. Bana baktıklarında.''
Dedi yaşlı adam. ''Sadece 7 yılda bir. Hem tıpkı böyle yapılması lazım. Çünkü
bu geleneğin bir parçası.'' dedi kadın suratını asarak.
''Hı, gelenek bu.'' Köpek sanki bunu onaylamasına kuyruğunu kaldırdı ve yeniden osurdu.
Kadın ona hafif bir tekme attı. Sonra ellerini kalçalarına yerleştirerek yaşlı adama döndü. ''Bu 4 kasaba içindeki en pis kokulu it, Henry Eden.''
Köpek bir homurtuyla doğruldu ve Laura Stanton'a mesafeli bir bakış atarak sundurmadan aşağı sendeliye sendeliye indi. ''Elinde değil,'' dedi Eden.
Kadın Ford'un ardından yola bakarak içini çekti. ''Çok kötü,'' dedi. ''Öyle boş insanlara benziyorlardı ki.''
''Bu da bizim elimizde değil,'' dedi Henry Eden ve başka bir sigara sarmaya başladı. Böylece Graham'lar yine de akşamı bir deniz tarağı tezgahında yemek yiyerek bitirdiler. ''Woolwich, manzaralı harika manzara motelinin diyarı.'' diye belirtmişti Can Alice'e, ümitsizce gülümsemeye çabalayarak. Yakınlarında bir tane bulmuşlar ve yaşlı, her yana yayılan, mavi bir ladinin altındaki piknik masasına oturmuşlardı. Deniz tarağı tezgahı, Willow'un ana caddesindeki binaların hepsiyle çarpıcı, neredeyse sinir bozucu bir tezat oluşturuyordu. Park yeri neredeyse doluydu. Çoğu araba kendilerininki gibi eyalet dışı plakalar taşıyordu ve aileleri etrafta dolanır, kara sinekleri kovalar ve numaralarını hoparlörden okunmasını beklerken gözlerine dondurma bulaşmış çocuklar çığlık çığlığa birbirlerini kovalıyorlardı. Tezgahın oldukça geniş bir menüsü vardı. Aslında, diye düşündü Can, burada istediğiniz her şeyi yiyebilirdiniz. Tabii o derin yağ kabına sığması şartıyla.
''O kasabada 2 gün geçirebileceğimden emin değilim. Bırak 2 ayı, dedi Alice. ''Bu annenin tomurcukları soldu, Johnny.''
''Sadece bir şakaydı, o kadar. Kasaba yerlilerinin turistlerle oynadıkları türden bir oyun.
Sadece biraz fazla ileri gittiler.
Şimdi kahkahadan kırıldıklarına eminim.''
''Ciddi görünüyorlardı,'' dedi Alice. ''Bundan sonra nasıl oraya gider ve o yaşlı adamın suratına bakabilirim?''
''Ben olsam buna kafamı takmazdım. Sigaralarına bakılırsa hayatın o herkesle ilk defa karşılaşılan sürecine gelmiş. En eski arkadaşlarıyla bile.''
Alice, ağzının yayılan kenarlarını kontrol etmeye çabaladı, sonra vazgeçti ve kahkahalara boğuldu.
''Çok kötüsün.'' ''Dürüst belki ama kötü değil. Alzheimer olduğunu söylemeyeceğim ama gerçekten de banyoya gitmek için bir yol haritasına ihtiyacı var gibiydi.''
''Peki sence herkes nerelerdeydi?''
''Kasaba terk edilmişe benziyordu. Grange'de fasulye yemeği ya da Eastern Star'da bir poker partisi vardı muhtemelen.'' dedi Can gerinerek. Karısının deniz tarağı sepetine baktı.
''Fazla yememişsin aşkım.''
''Aşkım pek aç değildi.''
''Bu sadece bir şakaydı diyorum sana.'' dedi Can karısının ellerini tutarak. ''Neşelen biraz.'' ''Bundan gerçekten, gerçekten emin misin?''
''Gerçekten, gerçekten.'' ''Demek istediğim...'' ''Hey, her 7 yılda bir Willow Maine'de gökten kurbağa yağıyor ha?'' ''Doğrudan bir Stephen Wright monoloğundan alınmış gibi.''
Kadın belli belirsiz gülümsedi. ''Yağmıyor,'' dedi. ''Boşanıyor.''
''Yaşlı balıkçıların hikayelerinden alıntı yapıyorlar herhalde. Hepsi bir kuyruklu yalan. Çocukken bir yaz kampına gittiğimde öykü çulluk saldırısıydı. Bu da pek farklı değil. Durup düşünürsen çok şaşırtıcı da değil.''
''Şaşırtıcı olmayan ne?''
''Yıllık gelirlerinin çoğunu yazlığa gelenlerle uğraşarak elde eden kişilerin bir yaz kampı mantığı geliştirmeleri.''
O kadın bu bir şakaymış gibi davranmıyordu. ''Sana gerçeği söyleyeyim, Johnny. Beni oldukça korkuttu.''
John Graham'ın normalde hoş olan yüzü haşinleşti ve sertleşti. İfade yüzüne pek uyuyor sayılmazdı. Ama sahte ya da ciddiyetsiz de durmuyordu. ''Biliyorum,'' dedi paket kağıtlarını, peçetelerini ve plastik sepetlerini toplayarak. ''Bunun için özür dilemeleri de gerekecek. Saçmalık adına saçmalığı kabul edebilirim. Ama birisi karımı korkutursa, lanet olsun, Beni de biraz korkuttular. Çizgiyi çekerim. Binmeye hazır mısın? Yolu bulabilecek misin?
Adam gülümsedi ve anında yeniden kendine geldi. Ekmek kırıntıları serptim.
Ne kadar zekisin hayatım, dedi Alice ve kalktı. Yeniden gülümsüyordu ve Can bunu görmekten memnundu.
Alice derin bir soluk aldı. Üzerindeki mavi pamuklu iş gömleğinin önünde harikalar yaratıyordu bu. Ve verdi.
Nem düşmüşe benziyor.
Evet. Can çöplerini sol elle basket atarcasına bir çöp tenekesine fırlattı. Sonra karısına göz kırptı. Yağmur mevsimi buraya kadarmış. Ama Hempstead yoluna girdiklerinde nem geri dönmüştü. Hem de öç alırcasına. Can, kendi tişörtünün göğsüne ve sırtına yapışan ıslak bir örümcek ağına dönüştüğünü hissetmeye başlamıştı. Artık gece yarısının zarif bir tonuna bürünen gökyüzü hala berraktı. Ama eğer bir kamışı olsaydı, doğrudan havadan su içebilecekmiş gibi geliyordu Can'a. Yolda sadece bir tane daha ev vardı. Hempstead Place'in en ucunda bulunduğu uzun yokuşun tam eteğinde. Önünden geçerlerken Can bir kadın silüetinin pencerelerden birinde durduğunu ve kendilerine baktığını gördü.
"Eh, işte arkadaşım Milne'nin büyük teyzesi," dedi Can. "Kasaba dükkanındaki yerel delileri arayıp geldiğimizi söylemekle tam bir sportmenlik örneği oldu. Eğer biraz daha kalsaydık, kaynana zırıltılarını ve oyuncak takma dişlerini de çıkaracaklar mıydı merak ediyorum."
"O köpeğin içinde bir kaynana zırıltısı vardı."
Can gülerek başını salladı. 5 dakika sonra garaj yoluna girmişlerdi. Yabani otlar ve cüce çalılarla fazlasıyla kaplanmıştı. Ve Can, yaz daha ilerlemeden bu ufak sorunun üstesinden gelmeyi planlıyordu. Hempstead Place'in kendisi uzayıp giden bir çiftlik eviydi. Nesiller boyunca yeni bir bina yapma gereği ya da sadece isteği doğdukça yeni kısımlar eklenmişti. Arkasında eve 3 dolan başlı, zikzaklar çizen barakayla birleştirilmiş bir ağıl vardı. Yazın başlangıcında 3 kulübeden ikisi rüzgarla sürüklenerek gelmiş, güzel kokulu hanım ellerinin altına neredeyse gömülmüştü. Kasabanın harika bir manzarasına bakıyordu. Özellikle de böyle berrak bir gecede. Can, bir an için nem bu kadar fazlayken havanın nasıl bu kadar berrak olabileceğini merak etti. Alice arabanın önünde ona katıldı ve bir süre orada birbirlerinin bellerine sarılmış, Egasta yönünde uzanan tepelere bakarak gecenin gölgelerinde kendilerini kaybetmiş halde durdular.
''Çok güzel.'' diye mırıldandı Alice.
''Dinle.'' dedi Can. Ağalın 50 metre kadar arkasında kamış ve yüksek otlardan oluşan bataklık bir alan vardı ve içinde bir kurbağa korosu şarkı söylüyor, Tanrı'nın bir nedenle boğazlarına germiş olduğu elastik bantları ileri geri oynatıyorlardı.
''Eh.'' dedi Alice. ''Her tarafta nereden geldiğini bildiğimiz kurbağalar var.''
''Kara kurbağası değil ama.'' Can, artık Venüs'ün soğuk bir şekilde yanan gözü açmış olduğu berrak gökyüzüne baktı. ''İşte oradalar, Alice, yukarıda, kara kurbağası bulutları.'' Kadın kıkırdadı. ''Bu gece, ufak bir kasaba olan Willow'da,'' diye monoton bir sesle konuştu Can. Soğuk bir kara kurbağası cephesi, sıcak bir semender cephesiyle karşılaştı ve bunun sonucu... Alice kocasını dirsekledi.
''Sen oluştun,'' dedi. ''Hadi içeri girelim.''
İçeri girdiler. Doğru yatmaya gittiler. Alice bir saat kadar sonra rahat bir uykudan damdaki gürültüyle uyandı. Dirsekleri üzerinde doğruldu.
''Neydi bu Can?''
Dedi Can ve arkasına döndü.
''Kara kurbağaları'' diye düşündü Alice ve kıkırdadı. Ama sinirli bir kıkırdamaydı bu. Kalkıp pencereye gitti ve yere bir şey düşmüş mü diye bakmadan önce kendini gökyüzüne bakarken buldu. Hala bulutsuzdu. Ve artık 1 milyon yıldızla donanmıştı. Onlara baktı. Bir an için sade, sessiz güzellikleriyle büyülenmişti.
Güm! Pencerenin önünden sıçradı ve tavana baktı. Düşen her neyse çatının tam üstlerine gelen kısmına vurmuştu.
Can! Cani! Uyan!
Heh? Ne? Can kalktı. Saçları karma karışık öbekler ve teller halindeydi.
Başladı! Dedi Alice ve tiz bir şekilde kıkırdadı. ''Kurbağa yağmuru.''
''Kara kurbağası.'' diye düzeltti kocası.
''Ali, sen neden bas...
''Güm, güm.'' Etrafına bakındı. Sonra ayaklarını yataktan sarkıttı. ''Bu saçmalık.'' dedi yavaşça ve kızgınca.
''Ne demek ki...''
''Güm, şangır.'' aşağı kattan bir cam şangırtısı geldi. ''Ah, lanet olsun!'' dedi Can ayağa kalkıp bulicinini giyerken. ''Yeter, bu kadarı, fazlasıyla yeter!''
Evin yanlarından ve damdan birkaç hafif gümbürtü duyuldu. Alice artık ürkmüştü, kocasına yaslandı.
''Ne demek istiyorsun?''
''Demek istiyorum ki, o deli kadın ve muhtemelen yaşlı adamla birkaç arkadaşları dışarıda durmuş eve bir şeyler atıyorlar!'' dedi Can. ''Ve ben buna hemen bir son vereceğim!'' Bu küçük kasabaya yeni taşınanların ödlerini boklarına karıştırmak gelenekleşmiş olabilir ama...
Tüm! Çatır!
Mutfaktan!
Lanet olsun!
Diye haykırdı Can ve hole fırladı.
Beni yalnız bırakma!
Diye bağırdı Alice ve arkasından koştu. Merdivenlerden aşağı koşuşturmadan önce Can holün ışığını yaktı. Yumuşak gümbürtüler ve çatırtılar artan bir ritimle eve vuruyordu. Ve Alice'in dışarıda kasabadan kaç kişi var... diye düşünecek vakti oldu. Bunu yapmak için kaç kişi gerekir? Ve ne atıyor bunlar? Yastık kılıfına sarılmış taş mı? Can basamakların dibine ulaştı ve oturma odasına girdi. Daha önce hayran oldukları manzaraya bakan büyük bir pencere vardı burada. Cam kırılmıştı. Cam parçaları ve kırıkları halıya yayılmıştı. Dışarıdakilere tüfeğini almak üzere olduğu türünde bir şeyler aykırmak üzere pencereye doğru yöneldi. Sonra yeniden kırık cama baktı. Ayaklarının çıplak olduğunu hatırladı ve durdu. Bir an için ne yapacağını bilemedi. Sonra kırık camların arasında duran bir karartı gördü. O embesil, akraba evliliği sonucu ortaya çıkmış piçlerin camı kırmak için atmış oldukları ilk taş herhalde, diye tahminde bulundu. İyice tepesi attı. Ayakları çıplak olsun olmasın, pencereye doğru fırlayacaktı. Ama o anda taş kıpırdadı.
''Bu bir taş değil,'' diye düşündü. ''Bu bir...''
''Can!'' dedi Alice. Ev artık bu yumuşak gümlemelerle çınlıyordu. Sanki büyük, erimek üzere olan dolu taneleriyle bombardımana tutulmuşlardı. ''Can, nedir o?''
''Bir kara kurbağası,'' dedi Can aptal aptal. Hala kırık cam yığınında kıpırdayan şekle bakıyordu ve karısından ziyade kendisiyle konuşuyordu. Gözlerini kaldırıp pencereden dışarı baktı. Orada gördükleri onu dehşet ve kuşkudan dilsizleştirdi. Artık tepeleri ya da ufku göremiyordu. Lanet olsun, ağalı bile göremiyordu ki orası 40 fitten daha yakındı. Gökyüzü düşen şekillerde dolmuştu. 3 tanesi daha kırık pencereden içeri girdi. Biri can çekişmekte olan arkadaşının yakınlarında yere kondu. Cam kırıklarının üzerine indi ve vücudundan kalın ipler halinde siyah bir sıvı fışkırdı. Alice haykırdı. Diğer ikisi esintiyle sallanıp havalanmaya başlamış perdelere takıldılar. Birisi kendini kurtarmayı başardı. Yere çarptı. Sonra Can'a doğru hopladı. Can, sanki kendisine ait değilmiş gibi hissettiği bir elle duvarı yokladı. Parmakları ışık düğmesine dokundu ve hemen düğmeyi kaldırdı. Camla dolu zeminde kendisine doğru hoplayan bir şey kara kurbağasıydı. Ama aynı zamanda bir kara kurbağası değildi. Yeşil siyah vücudu fazla büyük, fazla şişti. Siyah ve sarı gözleri ucube yumurtalar gibi patlaktı. Ağzında çene hizasını geçen iri, iğne keskinliğinde bir tomar diş vardı. Kalın bir vıraklama sesi çıkardı ve sanki yaylıymış gibi Can'a doğru sıçradı. Arkasından daha fazla kara kurbağası pencereden içeri düşüyordu. Yere vuranlar ya hemen ölmüşler ya da sakatlanmışlardı. Ama birçoğu, pek çoğu perdeleri bir güvenlik ağı gibi kullanmış ve yere zarar görmeden inmişlerdi.
''Buradan çık!'' diye haykırdı karısına Can ve kendisine saldıran, bu saçmalıktı ama gerçekti de, kara kurbağasını tekmeledi.
Yaratık tekmeden kaçmayıp o ağız dolusu eğri iğneyi ayak parmaklarının önce üzerine sonra da içine gömdü. Acı, ani, ateşli ve çok fazlaydı. Hiç düşünmeden bir yarım dönüş yaptı ve duvarı bütün gücüyle tekmeledi. Parmaklarının kırıldığını hissetti. Ama kara kurbağası da siyah kanını tahta kaplamalar üzerine bir yelpaze gibi yarım daire şeklinde sıçratarak ezildi. Ayak parmakları her yöne aynı anda gösteren çılgın bir yol işaretine dönmüştü. Alice, hol kapısında donmuş duruyordu. Artık evin her tarafından kırılan cam seslerini duyabiliyordu. Sevişmelerinin ardından Can'ın tişörtlerinden birini geçirmişti üzerine ve şimdi tişörtün yakasına iki eliyle yapışmıştı. Hava çirkin vıraklama sesleriyle doluydu.
''Dışarı çık Alice!'' diye haykırdı Can. Kanlı ayağını sallayarak döndü. Kendisini ısıran kara kurbağası ölmüştü. Ama iri dişleri hala karışmış bir olta gibi etine takılıydı. Bu sefer topa vuran bir adam gibi havayı tekmeledi ve sonunda kara kurbağası kurtulup havalandı. Solmuş oturma odası halısı şimdi kabarmış, hoplayan bedenlerle kaplıydı. Hepsi de onlara doğru hopluyordu. Can kapıya koştu. Ayağı kara kurbağalarından birinin üzerine geldi ve onu patlattı. Topuğu, kurbağanın vücudundan fışkıran soğuk jölede kaydı ve neredeyse düşüyordu. Alice, tişörtün boynunu boğmayı bırakıp onu yakaladı. Birlikte hole yuvarlandılar ve Can, tam kara kurbağalarından biri hole atlayacakken kapıyı çarparak kapattı. Kapı kurbağayı ikiye böldü. Kurbağanın dişli, siyah dudaklı ağzı açılıp kapanarak, siyah ve sarı patlak gözleri onlara hayretle bakarak sarsılıp titriyordu. Alice ellerini yanaklarına bastırdı ve isterik bir tavırla inlemeye başladı. Can ona uzandı. Kadın başını sallayarak ondan uzaklaştı. Saçları yüzünü örtmüştü. Çatıya çarpan kara kurbağalarının sesi yeteri kadar kötüydü. Ancak bıraklamalarla cıvıltılar daha da kötüydü. Çünkü evin içinden geliyorlardı. Ve evin her yanından. Can, genel ticaretin sundurmasında sallanan, iskemlesine oturmuş onlara seslenen ihtiyarı düşündü. Yine de panjurları kapatsanız iyi olur. Tanrım! Neden ona inanmadım? Bunun ardından da ona inanmamı nasıl bekleyebilirdi ki? Tüm hayatım boyunca hiçbir şey beni ona inanmaya hazırlamadı. Dışarıda kendilerini yerden yere vuran ve damda pelteye dönüşen kara kurbağalarının sesleri dışında daha uğursuz bir ses duydu. Kapıyı ısırarak kendilerine yol açmaya çalışan, oturma odasındaki kara kurbağalarının kemirme, parçalama sesleri. Giderek daha fazla kara kurbağası ağırlıklarını üzerine verdiğinden kapının menteşelerine daha sıkı oturduğunu görebiliyordu. Arkasını döndü ve düzinelerce kara kurbağasının hoplayarak ana merdivenden indiklerini gördü. Alice! Karısını yakaladı. Kadın haykırmaya ve ondan kaçmaya devam etti. Tişörtün kollarından biri koptu. Bir an için kusursuz bir aptallıkla elindeki parçalanmış kumaş parçasına baka kaldı, sonra onu yere fırlattı.
Alice, lanet olsun!
Kadın haykırdı ve yeniden geri çekildi. Artık ilk kara kurbağaları holün zeminine ulaşmışlardı ve hevesle onlara doğru hopluyorlardı. Kapının üzerindeki ufak pencere parçalanırken gevrek bir çıtırtı oldu. Bir kara kurbağası bunun içinden uçtu, halıya çarptı ve benekli pembe karnını açıkta bırakacak şekilde perdeli ayakları havada titreyerek sırt üstü düştü. Karısını yakalayıp sarstı. Bodrum'a inmek zorundayız. Bodrum'da güvende oluruz.
Hayır, diye haykırdı Alice. Gözleri uçuşan dev sıfırlara dönüşmüştü.
Ve Can, kadının sadece Bodrum'a geri çekilmek fikrini değil, her şeyi reddettiğini anladı. Yumuşak önlemler ya da sakinleştirici sözler için zaman yoktu. Alice'in giydiği tişörtün önünü yumruğunun içine aldı ve kadını bir polisin inatçı bir mahkumu devriye arabasına sürüklemesi gibi holde çekmeye başladı. Merdivenden aşağı aceleyle inen kara kurbağalarının öncülerinden bir tanesi devasa bir şekilde sıçradı ve ağız dolusu yorgan iğnesini bir saniye önce Alice'in topuğunun işgal ettiği yere sapladı. Holün yarısında Alice olayı kavradı ve kendi isteğiyle kocasının ardından gitmeye başladı. Kapıya vardılar. Can kapı kolunu çevirdi ve çekti. Ama kapı kıpırdamıyordu.
''Kahretsin!'' diye bağırdı ve yeniden çekti.
Yararsız, hiçbir şey olmadı.
''Can, çabuk!''
Alice omzunun üzerinden bakınca kara kurbağalarının yolda taşarcasına üzerlerine geldiğini gördü. Hayvanlar birbirlerinin sırtından çılgınca sıçrıyor, birbirlerinin üzerine düşüyor, solmuş sarmaşık güllü duvar kağıdına çarpıyor, sırt üstü yere düşüyor ve arkadaşları tarafından eziliyorlardı. Hepsi dişlerden, sarı siyah gözlerden ve kabaran deriden oluşan vücutlardan ibaretti.
Can! Lütfen!
O anda birisi zıplayıp Alice'in sağ dizinin hemen üzerine kondu. Alice bir çığlık atarak onu yakaladı. Parmakları derisinin içinden siyah sıvı dolgusuna geçmişti. Yerinden söktü ve bir an için kollarını kaldırdığında korkunç şey tam gözlerinin hizasına geldi. Dişleri ufak ama öldürücü bir fabrika makinesi gibi ısırmaya çalışıyordu. Kurbağayı elinden geldiğince sert fırlattı. Hayvan havada takla attı ve mutfak kapısının karşısındaki duvara sıçradı. Düşmedi. Kendi salgılarıyla duvara yapıştı.
Can! Ah Tanrım! Can!
John Graham
birdenbire neyi yanlış yaptığının farkına vardı. Çabalarının yönünü tersine çevirdi, kapıyı çekmek yerine itti. Kapı neredeyse onu da içeri çekecekmişçesine açıldı ve adam nasıl olup da annesinin çocuklarının hala yaşadığını merak etti. Trabzanları yokladı, tuttu. Alice yanından geçip merdivenlerden aşağı gece yarısı öten bir yangın sireni gibi haykırarak koşarken neredeyse onu yeniden yere yıkıyordu. Ah, düşecek, elinde değil. Düşecek, düşecek ve boynunu kıracak. Ama her nasılsa düşmedi. Bodrumun toprak zeminine erişti ve hıçkırarak yere çöktü, yırtılmış bacağına sarıldı. Kara kurbağaları açık bodrum kapısından hopluya zıplaya giriyorlardı. Can dengesini sağladı, döndü ve kapıyı çarparak kapattı. Kapının kendi taraflarında kalan birkaç kara kurbağası sahanlıktan sıçradı, merdivenlere çarptı ve basamakların aralıklarından düştü. Bir başkası yukarı doğru neredeyse dikey bir sıçrayış yaptı ve birdenbire canı bir kahkaha krizi tuttu. Aniden gözlerinin önüne kara kurbağası binasından Bay Kara Kurbağası'nın bir motorlu araba yerine yaylı sırıkla girişinin parlak bir hayali belirmişti. Gülmeye devam ederek sağ elini yumruk yaptı ve sıçrayışının tam ortasında yer çekimiyle kendi sarf ettiği enerjinin arasında kusursuz bir denge kurarak kara kurbağasının sallanan, sarkık göğsüne bir yumruk attı, onu öldürdü. Yaratık gölgelerde kayboldu ve kalorifer kazanına çarparken Can yumuşak bir küt sesi duydu. Karanlıkta duvarları elleriyle yoklamaya başladı ve parmakları üzerinde eski model kaldırmalı ışık düğmesi olan yükseltilmiş silindiri buldu. Yukarı kaldırdı ve işte o anda Alice yeniden haykırmaya başladı. Bir kara kurbağası saçlarına dolanmıştı. Ciyaklayıp çırpınıyor, dönüyor ve kadının ensesini ısırıyordu. Dönerken büyük, şekilsiz bir bigudiye benziyordu. Alice ayağı fırlayıp büyük bir çember çizerek döndü, mucize eseri orada depolanmış olan kutulardan birine takılmaktan kurtuldu. Bodrumun destek direklerinden birine çarptı, geri yaylandı. Sonra dönüp kafasını sertçe iki kere direğe vurdu. Tok bir fışkırma sesi duyuldu. Siyah bir sıvı fışkırdı ve ardından kara kurbağası Alice'in saçlarından kayıp, ardında irin damlaları bırakarak tişörtünün arkasından düştü. Alice haykırdı ve bu sesteki delilik Can'ın kanını dondurdu. Bodrum basamaklarını yarı koşarak yarı yuvarlanarak indi ve kadını kollarıyla sardı. Alice önce onunla boğuştu, sonra teslim oldu. Haykırışları yavaş yavaş düzgün bir ağlamaya dönüştü. Sonra eve ve evin çevresine yayılan kara kurbağalarının hafif gürültüsünün arasından buraya düşmüş olan kara kurbağalarının vıraklamalarını duydular. Alice kocasından uzaklaştı. Gözleri parlaktı ve beyaz yuvalarında çılgınca bir yandan öteki yana kayıyordu.
"Neredeler?" dedi soluk soluğa. Sesi bütün o haykırışlardan sonra boğuktu. Neredeyse bir havlama gibiydi. "Neredeler Can?"
Ama bakmalarına gerek yoktu. Kara kurbağaları zaten onları görmüşlerdi ve hevesle hoplayarak onlara doğru geliyorlardı. Graham'lar geri çekildiler ve Can duvara yaslanmış paslı bir kürek gördü. Hemen kaptı ve üzerine gelen kara kurbağalarına vurmaya başladı. Sadece bir tanesi onu geçebildi. Yerden bir kutunun üstüne sıçradı. Kutudan da Alice'a atlayarak tişörtünün kumaşını dişleri arasına aldı ve orada kadının göğüslerinin arasında ayakları tekme atarak asılı kaldı. "Kıpırdama!" diye bağırdı Can. Küreyi bıraktı, iki adım attı, kara kurbağasını yakaladı ve tişörtten çekti. Bir parça kumaş da onunla birlikte geldi. Can'ın ellerinde kıvranır, titreşir ve kıpırdanırken pamuklu şerit dişlerinden birinden sarkıyordu. Derisi siyilli, kuru ama berbat bir şekilde sıcaktı ve her nasılsa işlekti. Can ellerini yumruk haline getirerek kara kurbağasını sıktı. Parmaklarının arasında kan ve salgılar aktı. Minik canavarlardan bir düzineden azı bodrum kapısından girmeyi başarmıştı ve kısa zamanda hepsi öldüler. Can'la Alice birbirlerine sarılarak dışarıdaki kara kurbağası yağmurunu dinlediler. Can alçak bodrum pencerelerinden baktı. Kapatılmışlardı ve karanlıktılar. Can birdenbire evi dışarıdan görüyormuş gibi oldu. Kıvranan, saldıran, zıplayan bir kara kurbağası seli altına gömülü olarak.
"Pencereleri örtmeliyiz,"
dedi boğuk bir sesle. "Ağırlıkları camları kırar ve eğer bu gerçekleşirse içeriye ağırlar."
"Neyle?"
diye sordu Alice boğuk, havlamamsı sesiyle.
"Ne kullanabiliriz?"
Can etrafa bakındı ve duvara dayalı, eski ve kararmış birkaç tabaka kontrplak gördü. Pek fazla değil belki ama en azından işe yararlar.
''Şunları'' dedi. ''Daha küçük parçalara bölmeme yardım et.'' Hızla ve çılgınca çalıştılar. Bodrumda sadece 4 pencere vardı ve darlıkları camlarının yukarıdakilerden daha fazla dayanmasını sağlamıştı. Birincisinin kontrplan arkasında parçalandığını duyduklarında sonuncuyu bitirmek üzereydiler. Ama kontrplak dayandı. Sendeleyerek yeniden bodrumun ortasına geldiler. Can kırık ayağı üzerinde sekiyordu. Merdivenin üst tarafından bodrum kapısını yiyerek kendilerine yol açmaya çalışan kurbağaların sesi geliyordu.
''Ya kopararak içeri girmeyi başarırlarsa?'' diye fısıldadı Alice.
''Bilmiyorum'' dedi Can. Ve o anda yıllardır kullanılmamış ama hala sağlam olan kapı birdenbire üzerine düşmüş veya atlamış olan kara kurbağalarının ağırlığı altında sonuna dek açıldı ve yüzlercesi yüksek basınçlı jet gibi içeri uçuştular. Bu sefer Alice haykıramadı. Ses tellerini fazlasıyla kötü zedelemişti. Meşe kapının çökmesinden sonra Graham'lar için bodrumda uzun bir süre geçmedi. Ama sona erene dek John Graham ikisi adına da yeterince haykırmıştı. Gece yarısı Willow'daki kara kurbağası sağanağı hafif vıraklayan bir serpiştirmeye dönmüştü. Sabahın 1:30'unda son kara kurbağası karanlık, yıldızlı gökyüzünden düştü. Gölün kenarındaki bir çam ağacına kondu, yere zıpladı ve gecenin içinde kayboldu. 7 yıl sonrasına kadar yağmur dinmişti. 5:30 civarlarında ilk ışıklar gökyüzünden toprağa sızmaya başladı. Willow kıvranan, zıplayan, şikayet eden bir kara kurbağası halısı altına gömülmüştü. Ana caddedeki binalar açılarını ve köşelerini kaybetmişlerdi. Her şey yuvarlak, kamburlu ve titrekti. Otobandaki üzerinde Willow, Maine'e hoş geldiniz, dost kasaba yazan levha sanki birisi üzerine 30 çifte mermisi boşaltmış gibi görünüyordu. Delikler uçan kara kurbağaları tarafından açılmıştı elbette. Genel ticaretin önündeki İtalyan sandviçleri, pizza, sebze, balık avlama lisansı reklamını yapan levha yıkılmıştı. Kara kurbağaları üzerinde ve etrafında birdir bir oynuyordu. Dunning Sunoco istasyonunda benzin pompalarının her birinin üzerinde bir kara kurbağası toplantısı yapılıyordu. İki kara kurbağası Willow fırınının üzerindeki rüzgar gölünün yavaşça sallanan demir kolunda bir atlı karıncadaki şekilsiz iki çocuk gibi oturuyorlardı. Gölün yakınlarında bu kadar erken yerleştirilmiş birkaç çamandıranın üzerinde sadece en zorlu yüzücüler 4 Temmuz'dan önce Willow gölünün sularına girmeye cesaret edebilirdi. Kara kurbağası olsun olmasın, kara kurbağası yığınları doluydu ve balıklar neredeyse ulaşabilecekleri yerde bulunan bu yemlerden deliye dönmüşlerdi. Arada sırada şamandıralar üzerinde yer kapmak için çabalayan bir iki kara kurbağasının düşmeleri ve aç bir son balığı ya da alabalığın kahvaltısı olmaları sırasında bir şılap şılap sesi duyuluyordu. Kasabaya giren ve çıkan yollar ki Henry Aydın'ın dediği gibi küçük bir kasaba için çok fazlası vardı bunlardan, kara kurbağasıyla döşenmişti. Elektrik şu an için kesikti. Serbest düşen kara kurbağaları birçok yerde elektrik kablolarını koparmıştı. Bahçelerin çoğu mahvolmuştu. Ama zaten Willow'da pek bir tarım toplumu sayılmazdı. Birkaç kişi oldukça büyük süt hayvanları besliyordu ama onlar da emin bir şekilde gece için kapatılmışlardı. Willow'daki mandıracıların hepsi yağmur mevsimini bilirdi ve süt hayvanlarını zıplayan etobur kara kurbağalarına yem etmek gibi bir istekleri yoktu. Hem sonra sigorta şirketine ne derdiniz? Işık hem State Place'in üzerinde parlamaya başlarken çatıdaki kara kurbağalarının dalış bombardımanları sırasında yerlerinden çıkmış olan oluklardaki ölü kurbağa sürülerini ve kara kurbağalarıyla kaynayan bir kapı ağzını aydınlattı. Yaratıklar ağaldan içeri ve dışarı hopluyorlardı. Bacaları tıkamışlardı. Kayıtsızca John Graham'ın Ford'unun lastikleri arasında zıplıyor ve ayinin başlamasını bekleyen bir kilise cemaati gibi ön koltukta vıraklayan sıralar halinde oturuyorlardı. Çoğu ölü olan kurbağa yığınları binaya sürüklenmişti. Bu yığınların bazıları 6 fit yüksekliğindeydi. 6:05'te güneş ufukta belirdi ve ışınları onlara çarptığında kara kurbağaları erimeye başladı. Derilerinin rengi açıldı, beyaza döndü. Sonra saydamlaşmaya başladı. Bir süre sonra bedenlerinden bir buhar yükselmeye başladı ve bunların minik, köpüklü nem dereleri izledi. Gözleri güneşin çarpış açısına göre ya içeri çöktü ya da dışarı fırladı. Derileri duyulur bir sesle patladı. Belki 10 dakika boyunca
Sanki Willow'un her tarafında şampanya şişeleri patlatılıyordu. Bundan sonra oldukça hızlı çözündüler. İnsan spermine benzer duman beyazı şimik birikintilerine dönüştüler. Bu sıvı Hempstead Place'in çatısının zifleri arasından ufak dereler halinde sızdı ve saçaklarda irin gibi aktı. Yaşayan kara kurbağaları öldüler. Ölüler doğrudan o beyaz akışkana dönüştüler. Akışkan kısa bir süre köpüklendi, sonra yavaşça toprağa çöktü. Toprak minik buhar sütunları saldı ve kısa bir süre Willow'daki her alan sönmekte olan bir volkan görünümü aldı. Her şey yediği çeyrek geçe sona ermişti. Tamiratlar dışında. Willow halkı bunlara alışkındı. Bu unutulmuş Maine kasabasında huzurlu bir 7 yıl için ödenecek ufak bir bedel sayılırdı. 8'i 5 geçe Laura Stanton'ın canı çıkmış Volvo'su genel ticaretin kapısına doğru yöneldi. Laura dışarı çıktığında her zamankinden daha solgun ve daha hastalıklı görünüyordu. Gerçekten de midesi bulanıyordu. Bir elinde hala 6 şişelik Davison's Ale paketi vardı. Ama şimdi şişelerin hepsi boştu. Berbat bir şekilde akşamdan kalmaydı. Henry Eden sundurmaya çıktı.
''Şu iti içeri sok. Sok da sağa dönüp eve gidelim.'' dedi Laura basamakların başında.
''Gaz çıkarmadan duramıyor Laura.''
''Bu osurduğunda benim burada bulunmam gerektiği anlamına gelmiyor.'' dedi Laura. ''Çok ciddiyim Henry. Beynim piç gibi zonkluyor ve bu sabah ihtiyacım olan en son şey o köpeğin götünde Hail Columbia çalması.''
''İçeri gir Toby.'' dedi Henry kapıyı açık tutarak. Toby ona ıslak gözlerle ''Mecbur muyum? Tam da her şey ilginçleşmeye başlamıştı.'' dercesine baktı. ''Hadi hemen.'' dedi Henry. Toby içeri girdi ve Henry kapıyı kapattı. Laura, mandalın yerine oturduğunu duyana dek bekledi, sonra basamakları çıktı.
''Tabelan düşmüş.'' dedi Laura, adama boş şişeleri verirken.
''Gözlerim var kadın.'' dedi Henry. Bu sabah o da çok iyi sayılmazdı. Willow'daki pek az kişi iyi bir halde olacaktı. Bir kara kurbağası yağmuru sırasında uyumak Tanrı'nın belası bir işti. Tanrı'ya şükür sadece 7 yılda bir oluyordu. Yoksa insanın aklını kaçırması işten değildi.
''İçeri almalıydın.'' dedi Laura.
Henry kadının pek anlayamadığı bir şeyler omurdandı. ''Ne dedin?'' ''Daha fazla çabalamalıydık.'' dedi Henry meydan okurcasına. ''Hoş bir çiftti. Daha fazla çabalamalıydık.'' Laura zonklayan başına rağmen ihtiyar adama karşı bir şefkat hissetti ve elini koluna koydu.
''Gelenek bu.'' dedi.
Bazen geleneğe siktir et demek istiyorum.
Henry, Laura kendine hakim olamayarak şaşkınlıkla elini çekti. Ama gençleşmiyor diye hatırlattı kendine. Yukarı katta tekerlekler biraz paslanıyordu kuşkusuz.
Bana ne, dedi Henry inatla. Gerçekten hoş bir çifttiler. Sen de öyle dedin. Sakın demedim deme.
Bence de hoştular, dedi kadın. Ama bizim elimizde değil Henry. Hey, daha dün gece sen söyledin bunu.
Biliyorum, diyerek içini çekti yaşlı adam.
Onları kalmaya zorlamıyoruz, dedi Laura. Tam tersi. Onları kasabadan gitmeleri için uyarıyoruz. Kalmaya kendileri karar veriyorlar. Her zaman kalmaya karar veriyorlar. Kendi kararlarını kendileri alıyorlar. Bu da geleneğin bir parçası.
Biliyorum, diye tekrarladı Eden. Derin bir soluk aldı ve yüzünü buruşturdu. Bu kokudan nefret ediyorum. Bütün kahrolasıca kasaba kesilmiş süt gibi kokuyor.
Öğleye kadar geçer. Sen de biliyorsun.
Hı. Ama yeniden olduğunda umarım yer altına inmiş olurum. Laura. Eğer ölmemişsem umarım yağmur mevsiminden hemen önce gelecekleri karşılama işini başkası üstlenir. Ben de herkes gibi zamanı geldiğinde faturalarımı ödeyebilmeyi severim. Ama sana diyorum, insan kara kurbağalarından bıkıyor. Sadece 7 yılda bir olsa da, insan kara kurbağalarından pekala da sıkılabilir.
Kadınlar da öyle, dedi Laura yavaşça.
Dedi yaşlı adam, içini çekerek etrafa bakarken. Sanırım bu kahrolasıca karmaşanın birazını düzenlemeyi deneyebiliriz herhalde, değil mi?
Tabii,
dedi kadın. Hem biliyorsun Henry, geleneği yapan biz değiliz. Sadece onu izliyoruz.
Biliyorum ama...
Ayrıca işler değişebilir. Ne zaman veya neden olur bilinmez. Ama değişebilir. Bu defaki son yağmur mevsimi olabilir. Ya da gelecek sefere kasaba dışından hiç kimse gelmez.
Böyle deme, dedi Henry korkuyla. Hiç kimse gelmezse, üstlerine güneş vurduğunda kara kurbağaları gitmeyebilir.
İşte gördün mü, diye sordu Laura. Sonunda benim dediğime geldin.
Eh, dedi Henry. Uzun zamanlar, değil mi? 7 sene uzun zaman.
Evet.
Hoş bir çifttiler, değil mi?
Evet, dedi kadın bir kere daha.
Ölmek için berbat bir şekil, dedi Henry Eden sesinde hafif bir pürüzle ve bu sefer Laura Stanton bir şey söylemedi. Bir süre sonra Henry ona tabelasını asmaya yardım edip etmeyeceğini sordu. Laura, berbat baş ağrısına rağmen edeceğini söyledi. Henry'nin böyle üzüntülü olmasından hoşlanmıyordu. Özellikle de ancak ayın çekimini ya da evrelerini kontrol edebileceği kadar kendi elinde olan bir şey yüzünden. İşlerini bitirdiklerinde Henry daha iyi gibiydi.
Ya, dedi. 7 yıl kahrolası uzun bir zaman. Öyle mi? Diye düşündü Laura. Ama hep geçer ve yağmur mevsimi hep yeniden başlar. Ve hep dışarıdan insanlar gelir. Hep 2 kişi. Hep bir erkek ve bir kadın. Ve onlara hep ne olacağını tam tamına söyleriz. İnanmazlar ve olan olur.
Hadi Kartoros, dedi. Beynin ikiye yarılmadan önce bana bir fincan kahve ikram et.
Henry ona kahve ikram etti ve onlar daha kahvelerini bitirmeden kasabada çekiç ve testere sesleri başlamıştı. Pencerenin dışındaki ana caddeye bakabilir ve insanların konuşarak ve gülüşerek panjurlarını açtıklarını seyredebilirlerdi. Hava sıcak ve kuruydu. Gökyüzüne soluk ve puslu bir mavi hakimdi. Ve Willow'da yağmur mevsimi sona ermişti.
Son.